Ayrı bir ki, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 21, 2. bölüm, 12 Haziran. Alvar Olsen evine gitmek istiyordu, uzaklaşmak. Ama önce nöbetinin bitmesi, bir takım kağıt işlerinin tamamlanması gerekiyordu. Evi aradı, 9 yaşındaki kızı Vilda'ya iyi geceler diledi. Vilda'ya teyzesi Kerstin bakıyordu. Alvar her zaman olduğu gibi emniyet kilidini de kilitlemesini tembih etti teyzesine. Alvar 12 yıldır Flotberga'nın yüksek güvenlikli bölümünün şefiydi. İşini ciddiye alır, yaptığı işten gurur duyardı. Daha gençliğinin baharında ağır alkolik olan annesini içkiden kurtarmış, ayaklarının üzerine dikmişti. Tutkulu bir kişiliği vardı, hep kurbanların safında yer alırdı. Ceza ıslah sektörüne başvurması ve kısa zamanda sağlam bir ün edinmesi hiç şaşırtıcı değildi. Ama artık o eski idealizminden fazla bir şey kalmamıştı. İlk darbeyi karısından yemişti. Eski patronuyla birlikte oraya taşınmış, kızı ile onu yüzüstü bırakmıştı. Hayallerine en son darbeyi Benito indirmişti. Alvar her suçlunun mutlaka iyi bir yanı olduğunu söylerdi hep. Oysa Benito'da zerre kadar iyilik yoktu. Benito'yla teması olan hiç kimse, erkek arkadaşları, kız arkadaşları, avukatlar, terapistler, adli tıp uzmanları, hatta birkaç papaz, onda iyilikten eser bulamamıştı. Gerçek adı Beatrice'ti. Ama kendine ünlü İtalyan faşistinin adını uygun görmüş, boynuna gamalı haç dövmesi yaptırmış, saçlarını üçe vurdurmuştu. Yüzünde hastalıklı bir solgunluk vardı, yine de yüzüne bakılmayacak kadar çirkin değildi. Güreşçilere benzeyen bedeniyle tuhaf bir karizması vardı. Heybetinden etkilenenlerin sayısı az değildi ama çoğu kişinin ödü kopuyordu. Söylentilere göre Caris adını verdiği hançerleriyle 3 kişiyi öldürmüştü. Bu hançerler hakkında o kadar sık konuşulmuştu ki bölümdeki boğucu, tehditkar havanın bir parçası olmuşlardı. Benito'nun hançerimi sana yönelttim demesinden daha büyük bir felaketin olmayacağı, bunun artık işinizin bittiği, ölüme mahkum olduğunuz anlamına geldiği söyleniyordu. Her ne kadar söylentilerin çoğu saçma olsa da özellikle şu hançerlere yakıştırılan kudret hapishanenin havası ağırlaşıyordu. Hançer biti koridorlara dehşet saçıyor, Benito'nun tehditkar varlığını daha da güçlendiriyordu. Utanç verici bir durum, büyük bir skandaldı bu. Alvar bu duruma boyun eğmişti. Benito ile hesaplaşmalı, ona ağzının payını vermeliydi. Alvar'ın boyu 1 metre 92 santim, kilosu 88'di. Kaslı, sağlam bir vücudu vardı. Daha onlu yaşlarında annesine sarkıntılık etmeye kalkan bir sürü alkolik domuzu yere sermişti. Ama zayıf bir noktası vardı. Bir çocuklu, yalnız bir babaydı. Benito yaklaşık bir yıl önce bahçede yanına gelmiş, Alvar'ın kızını evden Örebro'daki Friedhelm Okulu'nun 3. katındaki 3A sınıfa götürene kadar her sabah geçtiği yolları, her bir geçidi, koridoru ve merdivenleri kan dondurucu bir ayrıntıyla fısıldayarak tarif etmişti. ''Hançerimi kızına yönelttim.'' demişti. Fazlasına gerek yoktu. Alvar denetimi elinden kaçırmış, bölümde ast-üst ilişkisi kalmamıştı. Meslektaşlarından çoğunun şu ödlek Fred Strömmer gibi rüşvete bulaştıklarından hiç kuşkusu yoktu. Yılın hiçbir zamanı yaz mevsiminin şu anında olduğu kadar felaket değildi. Hapishane beceriksiz vekil gardiyanlarla dolmuş, koridorların oksijen fakiri havası gerilim ve öfkeyle daha da ağırlaşmıştı. Alvar artık bu işe son vereceğim diye yemin ettiği sabahların sayısını unutmuştu ama başaramamıştı. Hapishane müdürü Richard Fager'in su katılmamış bir aptal olması durumu daha da vahimleştiriyordu. Richard Fager'in önem verdiği tek şey vitrindi. Arkasındaki her şey ne kadar çürürse çürüsün vitrin hala ihtişamlıydı. Alvar her öğle sonrası Benito'nun bakışlarıyla felç oluyordu. Zulme boyun eğmenin psikolojisi buydu. Boyun eğdikçe güçten düşülürdü. Sanki bedeninden kanı çekilmişti. En kötüsü de Faria Kazi'yi koruyamamasıydı. Faria Stockholm'in kenar semtlerinden Sikla'da oturdukları apartman dairesinden penceresinden abisini aşağı iterek öldürdüğü için ceza almıştı. Saldırgan şiddete eğilimli biri değildi. Genellikle hücresinde oturur, okur ya da ağlardı. İntihar eğilimi ve tehdit altında olduğundan dolayı güvenlik bölümüne getirilmişti. Yıkılmış biriydi. Yakınları onu terk etmiş, toplum ona sırtını dönmüştü. Hapishane koridorlarında caka satarak yürüyecek halde değildi. Etrafında saygı uyandıracak çelik bakışlardan yoksundu. Zalim ve sadistlerin iştahını kabartan kırılgan bir güzellikti yalnızca. Alvar bu duruma müdahale edemediği için kendinden nefret ediyordu. Son günlerde yaptığı tek olumlu şey şu yeni gelen kızla, Lisbeth Salander'le ilgilenmesiydi. Bu o kadar kolay değildi. Lisbeth Salander çetin cevizdi. Benito kadar onun hakkında da konuşuluyordu. Salander'in de hayranları vardı. Sevmeyenler onun şişirilmiş kibirli bir bok olduğunu düşünüyordu. Böyle düşünenler hiyerarşideki yerlerinin sarsılmasından korkuyordu. Benito'nun her bir kası iktidar kavgasına hazırlanır gibiydi. Alvar Benito'nun dışarıdaki ilişkileri aracılığıyla kendisi ve başkaları hakkında topladığı gibi Salander hakkında da bilgi topladığından emindi. Henüz bir şey olmamıştı. Lisbeth birinci dereceden koruma altında diye sınıflanmasına rağmen bahçede ve seramik atölyesinde çalışma izni almıştı. Seramik işinde çok beceriksizdi. Alvar'ın gördüğü en kötü vazolar Lisbeth'in yaptıklarıydı. Sosyal biri de değildi, neredeyse hiç konuşmuyordu. Kendi dünyasında yaşar gibiydi. Ne manalı bakışlara, ne atılan laflara, ne itilip kakılmalara, ne de Benito'nun punduna getirip attığı omuzlara aldırıyordu. Bütün bunları sanki üzerine toz konmuş yahut bir kuş pislemiş gibi silkip atıyordu. Dikkatle izlediği tek şey Faria Kazi'ydi. Salander'in gözü hep Kazi'nin üzerindeydi. İşin ciddiyetini anladığı belliydi. Yolun sonunda bir çatışma görünüyordu. Alvar ne olacağını bilemiyor, çok endişeleniyordu. Alvar Olsen bütün bu talihsizliklere rağmen her mahkumun kişisel ihtiyacına uygun bir program geliştirdiği için gurur duyuyordu. Hiç kimse otomatik olarak işe koşulmuyordu. Her mahkum kendi kişisel yetenek ve ihtiyacına uygun bir şemaya göre çalışıyordu. Mahkumların bir kısmı tam gün yahut yarım gün eğitim görüyordu. Bazı mahkumlar rehabilitasyon programı çerçevesinde psikolog ve küratörlerle görüşüyor ya da meslek seçimiyle ilgili yol gösterici yardım alıyordu. Lisbeth Salander'e dosyasındaki bilgilerden hareketle eğitimini tamamlama imkanı tanınmalı, en azından bu konuda yol gösterilmeliydi. İlkokulu bile bitirmemişti. Bütün iş hayatı bir güvenlik şirketinde kısa süre çalışmaktan ibaretti. Bu aldığı ilk hapis cezasıydı. Fakat resmi makamlarla sürekli sorun yaşamıştı. Aslında serserinin teki diye bir kenara atmak kolaydı. Ancak resimde çatlaklar vardı. Mesele yalnızca akşam gazetelerinin ondan bir çeşit kahramanmış gibi bahsetmeleri değildi. Bütün varlığı dosyasıyla çelişiyordu. Alvar'ın belleğine özellikle kazınan bir olay vardı. Son bir yılda bölümde yaşanan en olumlu, en şaşırtıcı olaydı. Birkaç gün önceydi. Akşam yemeği erken bir saatte 5'te yenilmişti. Dışarıda yağmur vardı. Mahkumlar tabaklarını bardaklarını kaldırıp yıkamışlardı. Alvar bulaşık tezgahının yanında bir sandalyede oturuyordu. Aslında orada bir işi yoktu. Hapishanenin başka bir bölümünde personelle birlikte yemek yemişti. Yemekhaneyi mahkumlar kendileri idare ederlerdi. İşletmeci denilen Joseph'in ile Tina'nın, Benito'nun müttefikleriydiler, kendi bütçeleri vardı. Yemek için gerekli malzemeleri ısmarlar, herkese yetecek kadar yemek yapılmasını sağlar, temizlik işine bakarlardı. İşletmecilik iyi bir statüydü. Yemek hapishanede güç demekti. Benito gibi bazılarının daha çok, bazılarının daha az yemesi işin doğası olmuştu neredeyse. Alvar'ın mutfağı göz hapsine alma nedeni buydu. Bölümün tek bıçağı mutfaktaydı. Çelik kabloya bağlıydı. Keskin, sivri bir bıçak değildi. Yine de zarar verebilirdi. Alvar çalışırken arada bir göz ucuyla bıçağa bakıyordu. Alvar Flodberga'dan ayrılmak, daha iyi bir iş bulmak istiyordu. Ama üniversite eğitiminden yoksun, yalnızca hapishanede çalışmış birinin fazla seçeneği yoktu. Mektupla öğretime yazılmış, şirket ekonomisi eğitimi almaya başlamıştı. İşte o gün patates krepi ve reçel kokularının havada asılı kaldığı yemekhanede hisse senedi opsiyonlarının sermaye piyasasında nasıl fiyatlandırıldığını okuyordu. İşin doğrusu pek bir şey anlamamıştı. Deneme kitabındaki alıştırma sorularını cevaplamakta zorlanıyordu. Alvar deneme kitabıyla cebelleşirken Lisbeth Salander biraz daha yemek almak için içeri girdi. Yere bakarak yürüyordu, suratı asıktı, dünyaya küsmüş gibiydi. Alvar başarısız bir iletişim girişiminde bulunup bir kez daha kendini küçük düşürmemek için başını kaldırmadı. Hesap işlerine devam etti. Yazdı, çizdi, sildi. Lisbeth rahatsız olmuştu. Alvar'ın yanına yaklaştı, kaşlarını çatarak baktı. Alvar utandı. Lisbeth'in kendisine baktığı her seferde utanırdı. Kalkıp bürosuna gitmeye hazırlanırken Salander elindeki kurşun kalemi kaptı, kitabının üzerine bir takım rakamlar çiziktirdi. Piyasa böyle dalgalıyken Black Scholes denklemleri hiçbir boka yaramaz dedi ve çekip gitti. Alvar'ın arkasından seslenmesine aldırmadı. Alvar'ın olayı anlaması zaman aldı. Akşamın geç saatinde bilgisayarın başına oturduğunda Lisbeth'in soruyu saniyelerle ölçülecek bir sürede doğru yanıtladığını anladı. Üstelik vadeli işlemlerin sermaye piyasasında nasıl kıymetlendirildiğine dair Nobel ödülüne layık görülmüş bir modeli otoriter bir tonla hiçe saymıştı. Bölümde neye el atsa kaybettiğini, aşağılandığını düşünen Alvar için bu büyük bir olaydı. Bunu Salander'le aralarında bir ilişkinin başlangıcı olarak yorumladı. Hatta Lisbeth için bu hayatında ne kadar yetenekli olduğunu anladığı bir dönüm noktası olabilirdi. Alvar uzun süre ikinci adımının ne olması gerektiğini hesapladı. Lisbeth'i nasıl motive edebilirdi? En sonunda aklına bir fikir geldi. IQ testi yapmasını sağlayacaktı. Adli tıp psikiyatrlarının Benito'nun muzdarip olduğunu düşündükleri aleksitiminin, narsizmin, psikopatinin ve nicelerinin derecesini ölçmeye çalıştıkları günlerden kalma bir sürü test vardı odasında. Alvar bu testlerden bir kısmını kendisi de denemişti. Zor bir matematik problemini kolayca çözen Salander gibi birinin zeka testinde başarılı olacağını düşünüyordu. Kim bilir, belki Lisbeth için bir şey ifade ederdi. Testleri Lisbeth'e vermek için uygun olduğunu düşündüğü bir saatte koridorda bekledi. Hatta Lisbeth'in yüzünde bir açıklık görür gibi olduğundan ona iltifat bile etti. İlişki kurabildiği fikrine kapıldı. Lisbeth testleri aldı, o an bir şey oldu. Dışarıdan tren takırtıları gelmeye başladı. Lisbeth gerildi, bakışları karardı. Alvar kekeleyerek bir şeyler anlatmaya çalışırken Lisbeth çekip gitti. Meslektaşlarına hücre kapılarını özenle kapatmalarını emretti Alvar. Hücrelerin olduğu koridorun hemen dışında masif cam kapının arkasındaki bürosuna döndü. Buraya yönetim bölümü deniliyordu. Bütün personelin içinde odası olan tek kişi Alvar'dı. Odanın penceresi gri beton duvarlar ve çelik tellerle çevrili avluya bakıyordu. Hücrelerden daha büyük değildi. Daha zevkli olduğu da söylenemezdi. İnternete bağlanabildiği bir bilgisayar ile güvenlik kameralarından gelen görüntüleri izlediği iki monitör vardı. Küçük bir iki süs eşyası odanın sıkıcı havasını biraz olsun dağıtıyordu. Saat 19.45'te hücre kapıları kapanmıştı. Yük treni Stockholm'e doğru yola çıkmış, sesi kaybolmuştu. Meslektaşları dinlenme odasında oturmuş çene çalıyordu. Alvar günlüğüne içerideki hayatla ilgili 2-3 satır bir şey yazdı ama bu sıkıntısını gidermedi. Artık gerçeği günlüğünden bile saklıyordu. Günlüğünü kapattı, bakışlarını panoya çevirdi. Wilda'nın ve 4 yıl önce ölen annesinin fotoğrafları vardı. Dışarıya baktı, gökyüzü açıktı, gözü kol saatine kaydı. Eve telefon açıp Wilda'ya iyi geceler demenin vakti gelmişti. İyi geceler hazinem diyecekti. Telefon aizesini kaldırdı, numaraları tuşlamadan intercom alarmı çaldı. Alarm panosunda 7 numaralı hücrenin ışığı yanıyordu, Salander'in hücresinin. Merak ve endişeye aynı anda kapıldı. Mahkumlar personeli gereksiz yere rahatsız etmemeleri gerektiğini bilirlerdi. Lisbeth daha önce alarm düğmesini hiç kullanmamıştı. Öyle sızlanıp yakınacak birine benzemiyordu. Bir şey mi olmuştu?
Sorun ne dedi?
Buraya gelmeni istiyorum, çok önemli. Bu kadar önemli olan ne? Bana bir IQ testi vermiştin değil mi?
Evet, senin gibi bir kızın başarabileceğini düşündüm.
Belki haklısın. Gelip cevapları kontrol etmek ister misin?
Alvar tekrar saatine baktı. Ne kadar zeki olursa olsun test sorularını bu kadar kısa sürede cevaplamış olamazdı.
Yarın bakarız dedi. Hem cevapları bir kez daha gözden geçirirsin. Ama bu hile olur ki dedi Elizabeth. Bütün gecemi bu işe verebilirim.
Tamam öyleyse geliyorum dedi Alvar.
Niçin böyle dediğini bilmiyordu, sanki biraz acele etmişti. Ama bir yandan da şimdi gitmese kesin pişman olacaktı. İçinden bir şey bu testi çok ilginç bulacağını söylüyordu. Yeni bir şeyin başlangıcı olacağını. Eğildi yazı masasının sağ alt çekmecesinden cevap anahtarını aldı, kendine çeki düzen verdi, dışarı çıktı. Çip anahtarı ve kişisel şifresiyle güvenlik bölümünün kapısını açtı. Koridorda yürümeye başladı. Tavandaki siyah kameralara, sarı lambalara baktı, eli kemerine gitti. Kemerinde biber spreyi, cop, anahtar demeti, iletişim telefonu ve üzerinde alarm düğmesi olan gri bir kutu vardı. Alvar belki iflah olmaz bir idealistti ama saf değildi. Hapishanede saf olunmazdı. Mahkumlar yalvarıp yakararak üzerinizdeki gömleği alırlardı. Alvar bu tür şeylere karşı hep tetikteydi. Hücreye yaklaşırken endişesi daha da arttı. Belki kural kitabında yazdığı gibi yanına bir meslektaşını almalıydı. Lisbeth Salander ne kadar zeki olursa olsun test sorularını bu kadar kısa sürede cevaplamış olamazdı. Mutlaka gizli bir niyeti vardı. Alvar buna gittikçe daha fazla inanıyordu. Hücre kapısının mazgalını açtı, şüpheyle içeri baktı. Lisbeth masanın başında oturuyordu, Alvar'a bakarak gülümsedi. Ya da gülümser gibi oldu. Alvar biraz rahatlasa da dikkati elden bırakmadı.
Şimdi içeri giriyorum, benden uzak dur, tamam mı?
Tamam.
Güzel.
Kapıyı açtı, her şey hazırdı ama bir şey olmadı. Salander oturduğu yerden kalkmadı.
Testi nasıl buldun?
Fena değil dedi Lisbeth. İlginç bir test, sen mi değerlendireceksin?
Cevap anahtarını getirdim dedi Alvar, elindeki kağıdı salladı.
Lisbeth bir şey demedi.
Çok hızlı yaptın diye devam etti Alvar. Sonuç beklediğin gibi olmazsa hayal kırıklığına uğrama.
Alvar gülümsemeye çalıştı. Lisbeth bir kez daha gülümser gibi oldu. Alvar bu defa biraz işkillendi. Hareketlerinin dikkatle izlendiği hissine kapıldı. Lisbeth'in gözlerindeki gizemli ışıktan rahatsız oldu. Neyin peşindeydi? Şu karanlık bakışların arkasında şeytani bir plan varsa hiç şaşırmazdı. Ama nihayetinde küçük, zayıf bir kadındı. Alvar cüsseli ve silahlıydı. Üstelik kritik durumlar için antrenmanlıydı. Ne olabilirdi ki? Tedbiri elden bırakmadan test kağıtlarını aldı, gergin bir ifadeyle gülümsedi. Cevapları kontrol ederken bir gözü hep Lisbeth'in üzerindeydi. Endişelenecek bir durum yoktu. Lisbeth fena değilim değil mi der gibi merakla bakıyordu. Yazısı berbattı, kağıtlarda bir sürü mürekkep lekesi vardı. Sanki baştan savmak için alelacele çiziktirilmişti. Alvar bir gözünü Lisbeth'ten ayırmadan cevapları kontrol etti. İlk bakışta çoğu doğru gibiydi. Sonra büyük bir şaşkınlığa kapıldı. Testin sonlarındaki en zor soruları bile doğru yanıtlamıştı. Alvar böyle bir şeyi ne duymuş ne de görmüştü. Muhteşem bir şeydi. Tam hayranlığını ifade edecekken nefesi kesildi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.